Ayrım 20.
Halk hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Meydan tam bir matem manzarasına bürünmüştü. İşte tam bu sırada bugünkü rektörlük binasının pencerelerinden birinden olayı izleyen adliye müsteşarı, İngiliz Muhipleri Derneği üyesi Sait Molla, "Söyletmeyin bu alçak herifi, asın bu köpeği, ne duruyorsunuz it oğlu itler!" diye bağırdı. Kemal Bey'in cansız vücudu birkaç kere dar ağacında sallandı. On binlerce Türk, o gün Beyazıt Meydanı'nda işgalin ne demek olduğunu böylesine somut ve acı bir örnek üzerinde bizzat görerek anladı. O gün, gece geç saatlere kadar polis ve jandarma Beyazıt Meydanı'ndaki yığınları dağıtamadı. Kemal Bey'in cenaze töreni işgale karşı, işgalde somutlaşan emperyalizme karşı görkemli bir gösteri biçimine dönüştü. Tıbbi eller bir çelenk hazırlayarak üzerine "Milli Şehit Kemal Bey'e" sözcüklerini yazmışlardı. Cenaze evin kapısından çıkarıldığında imam orada bulunan kalabalığa "Kemal Bey'i nasıl tanırsınız?" diye sordu. O zaman bütün bulunanlardan tek bir ses yükseldi. "Kahraman tanırız, milli şehit tanırız, yurtsever tanırız." Osman Ağa Camii'nden altı yola doğru yürüdükçe kalabalık iyice büyümüştü. Kızıl Toprak'taki aile mezarlığına kadar tabut eller üstünde taşındı. Bütün evlerin pencerelerinden yaşlı gözlü insanlar bakıyor, yol üzerinde kahveler bir anda boşalıyordu. Cenaze töreninin ertesi günü yayınlanan Alemdar gazetesinde Refik Cevat şu sözlerle işbirlikçi tutumunu bir kere daha sergiledi. Devletin resmi üniformasını taşıyan bir sürü haydut, devlet tarafından asılmış bir haydutun cenazesine karışarak kargaşa yaratmışlardır. Bunların da yakalanarak cenazesine katıldıkları haydutun akıbetine uğratılmaları gerekmektedir. İstanbul'un işgali, Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, siyasal partilerin birbirine düşürülerek bağımsızlık mücadelesine yönelik gücün kırdırılması, nihayet İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali, emperyalizmin Türkiye üzerindeki oyunlarını yorgun savaşçılar haline dönüşmüş insanlara bile öğretti. Önce aydınlar, sonra Müslüman Türk halkı, Düveli Muazzama diye adlandırılan emperyalizmin kara pençesini açıkça görmeye başladı. Silah bırakışımından sonra gelişen olaylar, bağımsızlık savaşımına doğru bilinçlenmeyi, bunun da ötesinde savaşım kararlarına katılım gereğini duyuruyor, bu yöndeki eylemler güçleniyordu. 5. İlk kurşun. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin tarihi 15 Mayıs 1919'dur. Kentin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi kararı Paris'te toplanan zirvede alınmıştı. Bu kararın alınmasında İngiltere'nin payı büyüktür. Bilindiği üzere o dönemde İngiltere, İtalyanların Adriyatik ve Adalar Denizi'ndeki bazı faaliyetlerinden kuşkulanmaktaydı. İzmir yöresinin Yunan egemenlik alanına girmesiyle İtalyanlara karşı bir denge oluşturmak istiyordu. İngiltere Başbakanı 5 Mayıs 1919'daki toplantıda somut teklifini gündeme getirmiştir. İzmir'in Yunan kuvvetlerince işgaline karar verilince 7 Mayıs 1919'da Venizelos zirve toplantısına davet edilerek yapılacak harekatın genel planı konusunda bilgi vermesi istendi. Venizelos bu toplantıda 2 ya da 3 tümeni hemen İzmir'e gönderebilecek durumda olduklarını belirtti. İzmir'deki Rumların karaya çıkacak, Yunan askerlerine yardımcı olacaklarını, işgal konusunda gizliliğin korunması ve ancak son dakikada Türklere haber verilmesi halinde ciddi bir direnişin de yapılmayacağını sözlerine ekledi. İşgalin planlanmasına ilişkin ayrıntıya kadar inen toplantılar 12 Mayıs'a kadar sürmüştü. Harekatın en küçük noktalara kadar planlanmasından sonra durum bir emri vakiyi andırır biçimde İtalya'ya bildirilmiş, onlar da de facto durumu kabulden başka bir çare görememişlerdir. Kararın alınmasından sonra Venizelos Atina'ya şu telgrafı çekmiştir. Yüksek Konsey'in bugünkü toplantısında hazır beklemekte olan Yunan çıkarma kuvvetlerinin derhal İzmir'e hareket etmeleri konusunda karar aldığı şu anda bana bildirildi. Karar ittifakla alınmıştır. Yaşasın millet. Haber çarşamba günü bütün Atina'ya yayılmış, gösteriler yapılmaya başlanmıştı. İzmirli Rumlar işgal haberini 13 Mayıs 1919 günü akşamüstü öğrendiler. Aya Fotini Kilisesi'nde düzenlenen bir toplantıda Yunan konsoloshanesinden Mavredi, Venizelos'un ilk mesajını okudu. Bu mesajda şunlar belirtilmekteydi. Yunanistan, İzmir'i işgal etmek üzere Barış Konferansı tarafından memur edildi. Asırlarca beklenen emelimiz tahakkuk etmiştir. Milletimiz idrak etmektedir ki bu karar konferansı idare edenlerin vicdanında Enosis'in yer bulmasından sonra verilmiştir. İzmir'in işgal kararını bu sözlerle bildiren Venizelos, İzmir Rumlarının diğer halklara karşı taşkınlık yapmamalarını, özellikle İtalyanları kışkırtacak hiçbir eylemde bulunmamalarını istedikten sonra bildirisini şöyle bitirmekteydi. Yunanlı Küçük Asya'dan ricamın faydasız kalmayacağını ve İzmir'in kendini İhya-i Milli İncil'ini getirmek suretiyle yakında ziyaret edebileceğimi ümit ederim. Yunan işgali İzmir'de 14 Mayıs Çarşamba günü kentin en ücra köşelerine kadar bir söylenti biçiminde de olsa duyulmuştu. Ne var ki Osmanlı makamları müttefiklerin böyle bir kararından habersiz gözüküyorlardı. Örneğin İzmir valisi gazetelere gönderdiği tekziplerle işgal kararını bilmezden geliyordu. Fakat Müslüman İzmir halkı olayı dehşetle beklemeye başlamıştı. Aydınlarla bazı subaylar arasında ne yapabiliriz sorusu yaygınlaşıyordu. 14 Mayıs günü öğleden sonra 14-14.30 sıralarında İngiliz ve Fransız kuvvetleri işgalin güvenlik içinde geçmesini sağlamak için kent çevresindeki istihkamlardan bazılarını işgal ettiler. İzmir'in işgal edileceğini ilk olarak gümrük müfettişi Menemenlizade Muvaffak Bey duymuştu. Hemen gümrük memuru Tahir Bey'e giderek durumu anlatıp, hiç olmazsa Osmanlı hükümetine ait olan kasadaki paraların İstanbul'a gönderilmesi için tedbir almasını ister. Tahir Bey paraları kurtarabilmek için resmi daireler nezdinde birkaç teşebbüste bulunur. Ne var ki polis müdürü Cemil Bey kendisini yanına çağırarak yalan haber yaymak suçundan tutuklanacağını bildirir. İşte bu sırada Ayafotini Kilisesi'ndeki toplantıya ilişkin haberler bütün İzmir'e yayılır da Tahir Bey tutuklanmaktan kurtulur. 14 Mayıs Çarşamba günü Türkler arasında çaresizlik ve karamsarlık iyice yaygınlaşmaya ve son direnç arzularını kıracak boyutlara erişmeye başlamıştı. Öğleden sonra Kazım Özalp Bey söylentileri duymuş, işin aslını öğrenmek üzere Kemeraltı girişindeki askeri kıraathaneye gitmişti. Burada her kafadan bir ses çıkıyordu. İşin aslını öğrenmek üzere eskiden kurmay subaylığını yaptığı Ali Nadir Paşa'ya gitti. 17. Kolordu kumandanı Ali Nadir Paşa soğukkanlı görünüyordu. Kazım Özalp Bey'e yok öyle bir şey dedi. Yalnız İstanbul'da olduğu gibi bazı tabyaları Yunanlılarla birlikte işgal edecekler. Durum bundan ibaret. Kazım Özalp Bey askeri kıraathaneye döndüğünde kalabalık daha da artmıştı. Ali Nadir Paşa ile yaptığı konuşmayı oradakilere yansıtınca kalabalık arasından bir subay, "Paşa doğru söylemiyor albayım, Yunanlılar yarın saat 8'de İzmir'e çıkacaklar," diye sözünü kesti. Resmi makamlardan umut kesilmişti. Vali İzzet Bey ve 17. Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa, İzmir'de yayınlanan gazetelere tekzip göndermekten başka bir şey yapmıyorlardı. Çaresizlik ortalığı kaplamıştı. Konak meydanında ne yapacağını bilmeyen binlerce insan oradan oraya çırpınırcasına koşuyorlardı. İşte bu sırada Mustafa Necati Bey'in teklifiyle Sultani Salonu'nda bir toplantı yapıp karar almayı yeğleyenler oraya doğru gitmeye başladılar. Böyle durumlardaki her toplantı gibi konuşmalar gereksiz uzuyor, dişe dokunan bir karar alınamıyordu. Alınan tek karar, Müdafaa-i Vatan Komitesi'nin adının İlhak-ı Red Heyeti Milliyesi biçiminde değiştirilmesi oldu. Tartışmalar devam ederken adı değişen bu komite, Vali İzzet Bey'e bir heyet gönderdi. İzzet Bey, boşuna telaş ediyorsunuz, ortada endişe edecek bir şey yoktur. Bunlar hep iddiatçıların uydurdukları masallardır. Merak etmeyin, hükümet her türlü tedbiri alacaktır, diyerek heyeti hem teskin etmeye hem de başından sağmaya çalıştı. Heyet, vali ile konuşurken Sultani'deki tartışmaların bir sonuç vermeyeceğini gören gençlerden biri, "Efendiler, silahtan başka bizi savunacak vasıta yoktur," dedi. Toplantıda bulunan Müsavat gazetesi sahibi avukat Sadık ile Salepçizade Niyazi Bey, gençlerin bu teklifine şiddetle karşı çıktılar. "Olmaz, memleketi yangına veririz," diye silahlı savunma teklifine karşı direndiler. Oradaki bozguncuların tüm direnmelerine karşı toplantıda bulunan çoğunluk bir miting tertip edilerek İzmir halkının işgale karşı olduğunu dünyaya ilan edilmesi doğrultusunda bir karar aldı. İzmir halkını bu mitinge davet eden bildiri Anadolu Matbaası'nda basıldı. Bildiride şu noktalar belirtiliyordu. Ey bedbaht Türk! Wilson prensipleri ünvanı insaniyet kârhanesi altında senin hakkın, gasp ve namusun katlediliyor. Buralarda Rum'un çok olduğu ve Türklerin Yunan'a iltihakı memnuniyetle kabul edeceği söylendi. Ve bunun neticesi olarak güzel memleket Yunan'a verildi. Şimdi sana soruyorum, Rum senden daha mı çok, Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster. Tekmil kardeşlerin maşatlıktadır. Oraya yüz binlerce toplan ve kahir ekseriyetini orada bütün dünyaya göster, ilan ve ispat et. Burada zengin, fakir, alim, cahil yok. Fakat Yunan hakimiyetini istemeyen bir kitleyi kahire vardır. Bu sana düşen en büyük vazifedir, geri kalma. Hüsran ve nekbet fayda vermez. Binlerle, yüz binlerle maşatlığa koş ve heyet-i milliyenin emrine itaat et. O gece genç, yaşlı, zengin, fakir demeden binlerce İzmirli maşatlığa koştu. Konuşanlar Yunan işgaline karşı silahlı direnmeden başka çarenin var olmadığını söylediler. Bu arada İtilaf devletlerinin kentte bulunan kumandanlıklarına bir heyet gönderilerek eğer bu iş yapılacaksa Yunanlılar tarafından yapılmaması istenmişti. Maşatlıkta yakılan meşalelerin çevresinde bekleyen binlerce insan gelecek cevapları, daha doğrusu bir umut olarak gördükleri olumlu yanıtları boşuna beklediler. Gelen tek ışık limanda demirli müttefik donanmasının projektörlerinden başkası değildi. Bu arada bütün o coşku ve karışıklık içerisinde kimsenin fark etmediği bir şey daha olmaktaydı. Bunu bir Rum matbaacı çırağı Anadolu matbaasında çalışan bir işçiye şöyle açıklamıştır. Siz miting bildirisini Anadolu matbaasında basarken biz de bir başka matbaada yarın sabah dağıtılacak olan Albay Zafiriyo'nun İzmir halkına işgal beyannamesini dizip basıyorduk. Tüm çabalar boştu. İşgali değil önlemek, birkaç saat daha geciktirmek gücüne bile sahip bulunulmuyordu. Mitingin sadece yüzeysel bir uyarış olduğunu fark eden bazı aydınlar ve subaylar, Anadolu içinde bir direnmeyi örgütlemek ya da böyle bir direnmeye çalışmak üzere o gece ve sabahın erken saatlerinde İzmir'i terk ettiler. Geriye kalanlar ise elleri kolları bağlı, çaresiz, kendilerini bekleyen sonuca boyun eğdiler. 15 Mayıs sabahı saat 6 sıralarında Körfez girişinde Yunan birliklerini taşıyan gemiler görüldü. 16 taşıma gemisi yanlarında korumalarına verilmiş muhriplerin himayesinde Göztepe, Alsancak ki o zamanki adıyla Punta ve Karşıyaka yönünde ilerliyordu. O sırada gelenleri seyreden Ali Nadir Paşa'nın yapabildiği tek şey kolordu kasasındaki paralarla Haziran ayı maaşlarını dağıtmak olmuştur. Basmane garında harekete hazır bir tren vardı. Gar ağzına kadar İzmir'den kaçmak isteyen Türklerle doluydu. Tren işletmesinde çalışan azınlıklardan olan memurların tüm direnmelerine rağmen katar hareket etti. Karşı yakaya geldiğinde Yunan gemileri de demirlerini atıyorlardı. Bu noktada ilk silahlı direnmeyi başlatan Hasan Tahsin Bey'in öyküsüne gelebiliriz. Gece maşatlıktan dönen Hasan Tahsin oradaki mitingde aradığını bulamamış, adamların ruh haliyle kız kardeşine olanları anlatmış ve düşünceli bir şekilde odasına çekilmişti. 15 Mayıs sabahı ise saat 8'de evden çıktı. Matbaasındaki çıraklarından Albert adlı bir Musevi çocuğuyla kız kardeşine şöyle bir kart gönderdi. Evden katiyen çıkma, ben gelinceye kadar bekle, gelmezsem Mr. Van der Zee gelip seni alacak. Yunan gemileri Yenikale açıklarında görülmeden çok önce kordon ve pasaport dolayları binlerce Yunan uyruklu ve İzmirli Rum tarafından doldurulmuştu. Bütün Frenk mahallelerinde Yunan bayrakları asılmıştı. İlk birlikler saat 7.30'da karaya çıkarak Alsancak ve pasaport karakollarını işgal ettiler. Saat 8.55'te pasaporta yanaşan Patris ve Atronidos gemilerinden çıkan Efsunalı askerleri İzmir'e ayak bastılar. Limandaki bütün gemiler düdüklerini çalıyor, kilise çanları ortalığı gürültüye boğuyordu. Saat 10'da Efsun alayı pasaporttan Konak Meydanı'na doğru yola çıktı. Alay, Rumların taşkın gösterilerinden dolayı pasaporttan Konak alanına ancak bir saatte gelebilmişti. Çevredeki kahvehaneler Türkler tarafından doldurulmuştu. Konak Meydanı'ndan Kemeraltı'na giden dar geçidin önü çok kalabalıktı. Bu geçidin bir yanında vilayet binası, diğer köşesinde de askeri kıraathane bulunmaktaydı. Efsun alayının önünde yerli Rumlardan oluşan bir milis kıtası yürümekteydi. Milislerin başında gene yerli Rumlardan bir Yunan teğmeni bulunuyordu. Fasilya mahallesinde meyhanecilik yapan bir Rum'un oğlu olan Yani. Atın üstünde ilerleyen Yani'nin elinde ucu yerlere kadar uzanan büyük bir Yunan bayrağı bulunmaktaydı. Hasan Tahsin'in silahı bu gürültülü alayın askeri kıraathaneye yaklaştığı sırada patladı. Önce hiç kimse bir şey anlamadı. Sesler birden kesildi. Atın üstündeki teğmen Yani kanlar içinde yere devrildi. Bu şaşkınlıktan yararlanan Hasan Tahsin ve yanındaki birkaç Türk silahlarını ateşlemeye devam ediyorlardı. Sonra Efsun alayının makineli tüfekleri işlemeye başlayınca ilk yere düşen gene Hasan Tahsin'dir. Yunanlılar bu ilk kurşunun intikamını sivil halktan pek kanlı bir biçimde almıştır. Konak ve çevresinde ve kordon boyunda kan akarken İngiliz işgalindeki postanede telgrafçılar boş durmuyorlardı. Her tehlikeyi göz önüne alarak şu telgrafı gizlice yurt içindeki merkezlere gönderiyorlardı. İzmir, Yunanlılar tarafından işgal olundu. Şehirde katliam bütün şiddetiyle devam ediyor. Kan gövdeyi götürüyor. Hamiyetli olan, Allah'ını seven vatan ordusuna imdad etsin. Memurlar çektikleri her telgrafın arkasından şu notu da eklemeyi unutmuyorlardı. Bu telgrafı eline geçirmiş olan bütün muhabere, memuru arkadaşlarımızdan Allah aşkına rica ederiz. Açık olan bütün hatlarla memleketin her yanına yetiştirsinler. Onlar da gönderdikleri yerlere bizim ricamızı tekrarlasınlar. Namuslarına, vatanperverliklerine, erkekliklerine havale. Bilindiği gibi Konak'ta patlayan ilk kurşun dünyada yepyeni bir savaşın, ulusal bağımsızlık savaşının işareti oluyordu. Böylece savaşın bitiminden beri kendi yorgunluğu ve bezginliği içerisinde umutsuz bekleyen toplum yeniden canlanmaya başlıyor ve bağımsızlık yönünde direnme kararlarına ağır ağır katılmaya başlıyordu. Milli mücadelede savaşın süreci içerisinde artarak yükselen siyasal katılımın itici ve dürtücü güçlerinden biri de bu olumsuz olay, yani İzmir'in işgalidir. 6. İşgale karşı yığınsal tepkiler, gösteriler. İzmir'in işgali direnme kararını yükselten bir başlangıçtır. O ana kadar sadece yurtsever aydınları ilgilendiriyormuş gibi görünen konu, emperyalizme karşı durma gereği birden bütün toplum katlarında yaygınlaşmaya, yurdun türlü yörelerinde işgale ve ona yol açan emperyalizme karşı sesler yükselmeye başladı. Bunları bir karabasan gibi saran eziklik ve yenilmişlik duygusu, sömürüye karşı isyan duygusuna dönüştü. O güne kadar savaşın yükünü çeken, savaş sonrasının ekonomik koşulları altında sessiz duran kesimler, daha doğru bir deyimle yığınlar, ne yapmalı sorusunu ciddi boyutlarda sormaya başladılar. O döneme kadar başlarına gelenlerden iddiatçıları, hatta bir yerde orduyu suçlayanlar, asıl nedeni Düveli Muazzama'nın sömürgeciliğini ya görmüyorlar ya da anlayamıyorlardı. İzmir'in işgali bu konuda gözlerin açılmasına neden oldu. İzmir'in işgalinden sonra yurdun çeşitli yerlerinde işgali kınayan, direnme arzusunu dile getiren mitingler, gösteriler düzenlendi. Yurdun en ücra köşelerinden bile telgraflar çekiliyordu. Örneğin Denizli halkı adına Müftü Ahmet Hulusi tarafından çekilen telgrafta şöyle denilmekteydi. Meşrutiyetin ilanından beri elim ve kanlı feci olaylara uğradık. Fakat bunların hiçbiri sevgili İzmir'imizin Yunan kuvvetleri tarafından işgali haberinden doğan teessürleri meydana getirmemiştir. Bu sebeple bu işgali katiyen kabul edemeyeceğimizi ve hükümetin emirlerine hazır bulunduğumuzu arz ederiz. Görülüyor ki açık olmasa da tüm suçun meşrutiyetin ilanına yöneltilmesi bu telgrafta da egemendir. emperyalizmin oynadığı oyunların farkına varma düşüncesi olgunlaşmamıştır. İstanbul'daki müttefik sansürü, İstanbul hükümetini de etkileyerek Türk toplumunun ortak direnme arzusunun yaygınlaşmasını engellemek için gerekli yayın yasaklarını koymakta geri kalmamıştır. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline ilişkin ayrıntıları yazan birçok gazete, sansürün hışmına uğramış, bu konudaki haber ve yorumlar çıkarıldığı için gazeteler boş bırakılmış yerlerle yayınlanmıştır. Sansürün arkasından gazete kapatma kararları gelmiştir. İletişim olanaklarını kısıtlayan bütün bu engellemelere karşın gösteriler yaygınlaşarak devam etmiştir. Bunların en önemlileri İstanbul'da yapılanlardır. İstanbul mitinglerinin direnme eylemlerinin halk katlarına inmesinde, toplumun bağımsızlık bilincine ermesinde önemli bir yeri vardır. 18 Mayıs Pazar günü İstanbul Üniversitesi'nde o günkü adıyla Darülfünun'da ilk direniş toplantısı yapılmıştır. Gazetelerin haberlerine göre toplantıya katılan gençler silahlı mücadelenin başlamasını istemişlerdir. Filozof diye anılan Rıza Tevfik'in "Yapacağımız şeyi sükunetle düşünelim, fevkalade bir zamandayız. Biz sopa ve silahla çıkmayacağız. Bugünü hak namına yaptıkları haksızlıkların bir vesikası olarak ortaya atmak isteriz. Bir gürültüye meydan vermeyerek burada bize tercih edilen ana sırdan hiçbir suretle aşağı olmadığımızı göstereceğiz. Yalnız adi nümayişçilere meydan vermeyelim." biçimindeki konuşması gençlerin tepkisine yol açmıştır. Tıp fakültesinden bir genç, "Kan dökerek kahramanlıkla ölmek istiyoruz. Miting istiyoruz. Umum Darülfünunlulara, alemi insaniyete hitap edilmesini istiyoruz." diye konuşmuş. Hukuk fakülteli bir genç ise tıbbiyeli arkadaşlarını desteklemiştir. Yüksekokulu öğrencisi bir kız da aynı kürsüde erkek arkadaşlarının direniş isteklerine katıldığını bağıra bağıra tekrarlamış, "Kim demiş bir kadın küçük şeydir, bir kadın belki en büyük şeydir." dizelerini tekrarlayarak Türk kadınlarının isteklerini dile getirmiştir. Üniversitedeki bu toplantı İstanbul mitinglerinin ilk işareti olmuştur. Nitekim Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı gün 19 Mayıs 1919'da Fatih Camii'nin yanındaki alanda ilk miting düzenlenmiştir. Mitinge o günkü gazeteler 80 bin dolaylarında İstanbullunun katıldığını yazmaktadırlar. Üniversite öğrencileri mitingin görkemli geçmesi için tüm güçlerini seferber etmişlerdir. Erkekler kollarında matem işareti olarak siyah bant taşıyorlardı. Kızlar ise "İzmir kalbimizdir" yazan rozetlerle mitinge gelmişlerdi. İstanbul mitinglerinin toplumumuza getirdiği önemli sonuçlardan biri de Türk kadınının açık bir biçimde erkeklerin yanında onlarla eşit koşullarda direnme istemesini kanıtlaması olmuştur.